Ayrım 28, sayfa 278. Fen ve doğa bilimleri, ders ve çalışmaları. Tabiatın içinde tarla ve bahçeler arasında açılan bu kurumlarda, biyolojinin derslikle kara tahta başında okutulması artık gülünç olurdu. Tıpkı bunun gibi ekilip biçilen, çadır hayatından başlanarak yeni yapılar kurulan, hayvan beslenen bir kurumda fizik, kimya, aritmetik ve geometri derslerini bu olaylarla bağlılık yaratılmadan okutmaya kalkışmak büsbütün gülünç olurdu. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç Canlandırılacak Köy, sayfa 571. Tüm derslerin yöntemini değiştiren enstitü sisteminde amaç ve ilkeleri ortak olan tabiat bilgisi, okul sağlık bilgisi, fizik ve kimya derslerinin öğretimi de günlük yaşamın gereksinmelerinden yola çıkılarak yapılıyordu. Konuları kestirme yoldan öğrenme, onlardan enerji kaynağı ve iş aracı olarak yararlanma yöntemi ilgili ilkelerden biriydi. Enstitü yaşamının her alanında bu derslerin konularını içeren birçok işle bu işlerde kullanılan araçlar ve öğrencilerin elde etmekte olduğu ürünler vardı. Örneğin yapı tekniği derslerinde kireç ve alçı gibi maddelerin yakılmasını öğrenmek zorundayken, öte yandan yalnızca kara tahta başına formül yazarak ya da kitaptan ezberleyerek ya da laboratuvar tüpleriyle oynayarak kimya dersi yapmak çok gerilerde kalırdı. Böylece enstitülerde kimya öğretiminde kitap ve tebeşir kimyasının yerini iş kimyası alıyordu. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü, sayfa 258, Kimya Öğretimi. Orada önemli olan kireci yapılarda kullanırken badana ya da alçı dökümü yaparken bu bilgileri iş içinde kullanarak bilimin getirdiği kolaylığı iş içinde öğrenmek ve yararlanmaktı. İşin ve ürünün niteliğini yükseltmek zamandan ve güçten kazanmaktı. Enstitü sistemi kendini öteki eğitim kurumlarından ayıran bu özgün yanıyla fen ve doğa bilimleri öğretiminde de çığır açmıştı. Bilgileri ezberlemek yerine gerekenleri yaşamdaki işler içinde kullanmak, öğrenmeyi çok daha iyi sağladığı gibi bilgiler işe dönüşerek iyi ürün almada, araç yapmada, yapı yapma ve boyamada ve benzeri işlerde kolaylık getiriyordu. Tonguç'un görüşünde asıl bilgi ve kültür bu kolaylığı kavramak ve ondan yararlanmaktı. Bu uygulamanın başka bir ilginç yanı fen ve doğa bilimi derslerinin gerek birbirleriyle gerekse öteki derslerle olan ilgilerini kurabilmesi ve öğrenciye somut olarak göstermesiydi. Klasik bir laboratuvar çalışmasında bu derslerle öteki alanlar arasında ilgi kurmak ve bunu öğrencinin anlamasını, anlamlandırmasını sağlamak kolay olmazdı. Ama enstitülerde çok çeşitli iş alanları olduğundan ve kuramsal dersler iş içinde görüldüğünden öğrenciler bu ilgiyi öğretmenin yönetmesine bile gerek kalmadan bulabiliyordu. Örneğin fizik dersinin yer çekimi, beygir gücü konularının işler içinde binbir örneğinin bulunması, bu bilimsel bulguları öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi, öğrenilen yeni konuların öteki ders konularıyla bütünleşip işleri kolaylaştırması öğrenciyi etkinleştiriyor, yeni öğrenmelere özendiriyordu. Bilimin yüz binlerce denemeden sonra elde ettiği teknolojik kolaylıkların, doğayı yenen bilgilerin bir iş alanında kendilerine yardıma koştuğunu somut olarak görmeleri, öğrenme içindeki gençler için kolay sağlanamaz bir fırsattı. Fakir Baykurt Gönen Köy Enstitüsü'nde kuramla gerçek işin çakıştığını, somut olarak iş içinde öğrendiği böyle bir çalışmayı coşkuyla anlatıyor. 2B sınıfı olarak 9 kilometre uzaktaki Tınaz Dağı'nın kaynak suyunu enstitüye akıtmayı üstleniyorlar. Taşlık, kayalık, inişli çıkışlı yerde 80 santim derinlik kazacaklar. Künk döşemek bir sorun, bu inişli çıkışlı yerlerden suların akacağını sanmıyor. Bunlar saçma, böyle yokuşlardan su akmaz diye geçiriyor içinden. Bir yandan öğretmenler durmadan birleşik kaplar yasasını anlatıyor, fizikte böyle olur filan diyorlar. 9. kilometrenin kazılması, künklerin aranıp satın alınması, içlerinin ziflenmesi, sonra döşenip ek yerlerinin ince haçlarla bileziklenmesine kadar her şeyi yapıp tamamlıyorlar. Suyu enstitünün kulağına kadar getiriyorlar, güzel bir depo yapıyorlar. Kazı yaparken buldukları Roma devrinden kalma taşın sağlık simgesi olduğunu öğrenerek onu deponun alnına yerleştiriyorlar. Bir de şiir yazıyor Baykurt bu işin ardından, törende okuyor. Sonra öğrendiği konuları ve kaç dersle ilgili olduğunu sıralıyor. Dipnot Fakir Baykurt, Dorf Institute in der Türkei, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 27. Bu iş yapılırken birkaç derse gönderme yapılıyor ya da iş içinde birkaç kuramın bir bilim yasasının getirdiği kolaylıklar gözlenip görülüyordu. Böyle bir çalışma ortamında etkinleşen öğrencinin görüp gözlemlediklerini şiire dökmesiyle işin içine dil ve edebiyat da giriyordu. Enstitü öğrencilerinin yazılarının, şiirlerinin çoğu böyle bir etkinleşme ortamının ürünüydü. Tarih Apaydın da o yıllarda çıkan Kudret şiirini böylesine bir etkinleşme sonrasında yazmış olabilir. Üç gündür dünya, hoş gelir oldu gözüme. Apaçık her gün değiştiğimiz ve çocukların her gün büyüdüğü muhakkak. Her şeyi görmek ve yapmak mümkün bu dünyada. Hepsi elimizin altında. Köy Enstitüleri Dergisi sayı 4 sayfa 543. Bir öğrenci için bilgileri böyle bir bilinçle kavrayıp ondan coşku duymanın daha güzel yolları en azından o zaman için yoktu. İş koşullarında öğrenilen bilgilerin bilim yasalarının derslikte tartışılmasının eğitim ortamını nasıl zenginleştirdiğini ve öğrencilere kazandırdığı bilim kültürünü klasik okullarda görmek olası değildi. Bu yöntemle yapılan çalışmalar öğrencilerin başka derslere, alanlara ilgi duyup özel araştırma çabalarına yönelmelerine fırsat veriyordu. Fizik yasalarını, teknik işleri öğrenmek ve fizik dersinin iş ilkelerine göre yürütülebilmesi için öğrencilere yaptırılacak ve tanıtılacak teknik işler ve yapılar programda yer alıyordu. Ev, köprü, pazar yeri, su getirme, kanal açma, taşıt araçları, ışık, hava gazı ve benzeri konuları fizik dersleri içinde yer alır. Program sayfa 89. Öğrenciye doğanın sırlarını çözme ve bunlardan yararlanma yollarının öğretilmesi, yurdun önemli hayvanlarının, bitkilerinin, toprak şekillerinin incelenmesi, insan bedeninin yapısını ve işleyişini, sağlık kurallarına uyulmasını iyice öğrenmek tabiat bilgisini dersinin amaçlarıydı. Program sayfa 94. Bu konuların köy enstitülerinin yaşamında önemli yeri ve işlevi vardı. Günlük yaşamda böylesine yeri olan konuların öğrenme ortamının daha zengin olacağı doğaldı. Örneğin çok çeşitli sebzelerin, ağaçların, otların, meyvelerin, her çeşit hayvanın bulunduğu, her gün toprakla uğraşılan bu kurumlarda doğa bilgilerinin öğrenme ortamı gerçek gereksinmeler, gerçek işlerdi. Bu bilgilerden yararlanma yolları, zararlarını önleme, çeşitli bakım bilgileri iş içinde öğreniliyordu. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ikişer saat olan kimya derslerinin konuları saptandıktan sonra yer alan pratik kimya bilgileri listesi, köy enstitülerinde derslerle günlük gereksinmeler arasında nasıl bağlantı kurulduğunu gösteren bir örnektir. Eşyayı koruyan boyalar, boyama işleri, fotoğrafçılıkta kullanılan ışık, pratik fotoğrafçılık, yangın söndürme araçları, dezenfeksiyon, yapıştırıcı maddeler, böceklerle mücadele, çamaşır temizleme maddeleri, diş temizleme maddeleri, marmelat yapma şekilleri, tohumları ilaçlama, pastan korunma araçları ve benzerleri. Program sayfa 93. Tonguç'un Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü'nde bu konuda şunlar yer alıyor. İlk ve ortaokullarda çocuklara kazandırılacak kimya bilgilerinin öğretim programı günlük yaşamın istekleri göz önünde tutularak üniteler halinde saptanmalıdır. Bunların karakteri çocuğu işe, deneye yöneltici olmalıdır. Örneğin tuzun besin yönünden önemi, öteki besinleri korumakta etkileri, sanayide kullanıldığı yerler gibi. Köy enstitülerinde bu dersi yukarıdaki esaslara göre gösteren Talat Ersoy, Ziya Kaplan gibi öğretmenler kimya dersiyle tarım dersi ve sanat dersleri arasında bağlılık kurarak işliklerde ve tarım alanlarında geçen olayları inceletmek, ilgili deneyler yaptırmak yolunu tutup iyi sonuçlar almışlardı. Böylece öğrenciler formül ezberlemekten kurtulup kimya derslerini zevkle, merakla izlemeye başlamışlardı. Sayfa 259. Çoğunlukla okul doktorlarının gösterdiği okul sağlık bilgisi dersinde öğrencilerin bu bilgiler ışığında kendilerine bakmaları, hastalıklardan korunma yolları, ilk yardım uygulamaları, hasta bakımı ele alınıyor, pratiği yapılıyordu. Sağlık sorunları yönünden köyün incelenmesi ve köye göre sağlık kuralları, okul ve köy odasında bulunması gereken ilaç ve araçlar bunların kullanılması uygulama içinde öğretiliyordu. Öğrenciler enstitü revirinde başkanlık ve nöbetçilik görevleri sırasında bunların alışkanlıklarını kazanıyordu. Örneğin birçok öğrenci iğne yapmayı biliyordu. Ayrıca üçüncü sınıftan sonra sağlık koluna ayrılacak olanlar benzer çalışmalar içinde kendini deneme olanağı buluyordu. Öğrenciler iş içinde yapılan bu derslerle ilgili çalışmalarını inceleme ödevine dönüştürerek nitelikli ve özgün metinler ortaya koyuyordu. Bunlar içinde çoğunlukla köylerin bu alandaki bilgi birikimi de yer alırdı. Halk bilginlerinin deneye deneye damıttıkları kimi bilgilerin öğrenilen bilimsel bilgilerle bütünleşmesi sağlanırdı. Bu incelemelerin çoğu köy enstitüleri dergisinde yayımlanıyordu. Özellikle yüksek köy enstitüsü öğrencilerinin yaptığı bu tür araştırma ve çeviriler enstitülerin çok işine yarardı. Adı geçen dergide yer alan ilgili inceleme konularından birkaçı şunlar. Bitki toplama ve kurutma, inceleme, sayı 2 Ali Yılmaz. Arsız otlar, inceleme, sayı 3 Ali Yılmaz. Bir botanik gezisi, inceleme, sayı 3 Mehmet Başaran. Dana burnu, inceleme, sayı 3 Mesut Yardım. Geven bitkisi, inceleme, sayı 2 Tevfik Yıldırım. hayvanların yaşamında su inceleme sayı 2 meslan yapıcı, kasaplık hayvan yetiştirme inceleme sayı 7 Mustafa Sarıkaya, dünyada karbon dolaşımı özet sayı 2 Fevzi Özlen, toprak nitrojeni çeviri sayı 2 Süleyman Adıyaman, vitaminli besinler çeviri sayı 2 Rıza Dönmez, doğa yasaları çeviri sayı 2 Mehmet Cihangir, patates hastalıkları çeviri sayı 2 Niyazi Başkaya. Dergi her enstitüye çok sayıda gittiğinden içindeki konular ilgili derslerde inceleniyordu. Öğrenciler bu konulardan öğrenme yönünden yararlandıkları gibi onlara benzer çalışmalar için esin alırlardı. Öğrenci araştırmaları enstitünün günlük yaşamında ve köylere gidildiğinde işe yarıyordu. Bizde fen ve doğa bilgilerinin öteden biri ezberleme yöntemiyle öğretilmesinin sonraki yıllarda bilimsel araştırma ve buluşlara yönelmeyi engellediği bir gerçektir. Eğer köy enstitüleri sürseydi daha orta öğretim aşamasında başlayan ilgiler arasından fen ve doğa bilimlerine yönelen birçok yaratıcı ve araştırmacı çıkabilirdi. Öğrenciyken hayvanların yaşamında su incelemesini yapan meslan yapıcı, daha ileride değme veterinerden daha uzman bir zooteknik elemanı olduğunu Cılavuz Köy Enstitüsü öğretmenliği sırasında yaptığı çalışmalarla ortaya koyuyor. Hasanoğlan Yüksekköy Enstitüsü Hayvan Bakımı Bölümü öğrencisiydim. Enstitünün hayvanlarıyla ilgilenirdik. Koyunların kan işediklerini, öldüklerini söylediler. Ölen bir koyunun ciğerini alıp veteriner fakültesine götürdüm. İnceleme sonunda hayvanın sıtması olduğu anlaşıldı. Keneden kaynaklanıyordu. Ağılları keneden temizledim. Hasta hayvanların tedavisini yaptım. Ölüm kesildi. Cılavuz Köy Enstitüsü'nde bir gün müdür enstitü dostu bir ağanın tayına bakmamı istedi. Cins bir taydı ama her yanı kene. Yediği yemden ve emdiği sütten yararlanamıyordu. Eldeki olanaklarla bir şeyler yapmak gerekiyordu. Sabunlu su ile gaz yağını belli ölçüde karıştırdım. Filit tulumbası ile tayı ilaçladım. Keneler büyüyüp büyüyüp düştükçe ağanın gözleri de büyüyordu. Müdür gülüyordu. Bunun yeterli olmadığını, hayvanın damının da ilaçlanması gerektiğini söyledim. Müdür izin verdi, gidip yalnız ağanın değil, bütün köyün ahırlarını ilaçladık. Dipnot, Mahmut Makal'ın yazısı kuruluşun 50. yılında köy enstitüleri sayfa 352. Sosyal bilgiler alanı, ders ve çalışmaları. Köy enstitülerinde 1946'dan önceki yıllarda bazı ülkücü öğretmenler tarih öğretiminde oldukça ileri adımlar atmışlardır. Öğrencilere yakın yurdun tarihsel değerlerini tanıtma, onları yurt gezilerine çıkarma, öğrencileri yazılı metinler üzerinde çalıştırma, derste harita, resim ve çeşitli araçlardan yararlanma, yazılı inceleme yapmaya hazırlama gibi yollar izlemişlerdir. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü sayfa 482. Enstitü programında sosyal bilgiler alan derslerinin sınıflara dağılımı aşağı yukarı orta öğretim programına koşut olmakla birlikte ilke ve yöntemleriyle amaçlarıyla onlardan ayrıldığı görülür. Öteki alanlarda olduğu gibi bu derslerin uygulamasında da sosyal bilgilerin bugünkü yaşamla ilişki kurdurarak üstünde durulması isteniyor programda. Bu yönüyle köy enstitüleri sosyal bilgiler dersleri ve uygulaması kendinden önceki ve sonraki benzeri eğitim programlarından daha gerçekçi ve demokratikti, daha ilerideydi. Yurttaşlık bilgisi programında yurttaşların gerek bireysel gereksinimlerini karşılamak, gerekse topluma ya da devlete olan görevlerini tam olarak yapabilmeleri için öncelikle devletin yurttaşların çalışmalarını her yönden desteklemesi, toplumun ve bireylerin refahı ve mutluluğu için önlemler alması, onlara bu yönden büyük ölçüde yardım etmesi gerektiği yer alıyor. Böylece yurttaşların da devletin bir kültür ve adalet devleti olmasına katkısı sağlanabilir deniyor. Enstitülerde öğretmen ve öğrencilerin konumu görmekte oldukları işler onların yurttaşlık görevlerinin bir bölümüydü. İyi bir öğrenci, iyi bir öğretmen adayı olarak kendilerini yetiştirirken gerek kendi işlerini görerek gerekse üretim yoluyla yaptıkları katkıyla topluma ve devlete karşı görevlerini yerine getirmiş oluyorlardı. Programın oldukça yeni olan enstitülerde yaşama geçirilen yurttaşlık bilgisi öğretimine ilişkin ilkeleri şunlardı. Böyle bir toplumda okul içinde sürekli özgürlük havası esen, kişi haklarına önem verilen bir kültür kurumu olarak görülür. Bu nedenle yurttaşlık bilgisi öğretiminde bu ilkelerin göz önünde tutulması gerekirdi. Öğrencileri dersliğe kapatarak kuramsal yurttaşlık bilgileri ezberletme yerine, enstitüde çeşitli amaçlarla yapılan çalışmalarda onları görevlendirip etkin duruma getirerek topluma ve kendilerine yararlı yurttaşlar olarak yetiştirmek gerekiyordu. Böylece yurttaşlık bilgilerini iş içinde, iş aracılığıyla yaşam içinde kazanmaları sağlanabilirdi. Dipnot, İsmail Hakkı Tonguç, Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü, sayfa 542. Kitapları konuya ilişkin mektupları ve enstitülere giden resmi yazılar incelendiğinde onun sağlıklı ve bilinçli yurttaş yetiştirmede eğitimi nasıl örgütlemeye çalıştığı görülüyor. Orada yönetimin öğrencilerin yetişmesi için gösterdiği özen ve onlara tanınan özgürlük karşısında öğrenciler çalışkanlıkları, becerileri ve aldıkları sorumluluklarla bilinçli birer birey olmanın örneğini veriyordu. Yurttaşlık bilgisinin yalnız 92 saatlik dersle sınırlı kalmayarak geniş anlamda oradaki yaşama biçiminin iyi bir yurttaşlık eğitimi verdiğini söylemek yanlış olmaz sanıyorum. Kuşkusuz bunlar sıradan çabalarla değil, yeni insanı yetiştirmede yaratılan ilkelerle sağlanıyordu. Programın amaçlarında devletin yurttaşa karşı olan görevleri ağırlıklı olarak yer alıyor. Yurttaşlık bilgilerini kazanan öğrenciye, aile, okul, köy ve kent yaşamını çeşitli alanlarında gerekli gözlem ve incelemeler yaptırılarak yurttaşlık haklarının öğrenilmesi, öğrencilerin bu haklardan yararlanabilecek ve kendi görevlerini de yapacak bilince ulaşmaları sağlanmalıdır deniyor. Program sayfa 69. Programda ahlakın toplumsal ve bireysel ilkelerinin başlıcaları olarak yer alan ve Tonguç'un kaleminden çıktığı anlaşılan enstitülerde yaşama geçirilmiş kimi ilkeler şunlar. Öncelikle ulusal bağımsızlığın anlamına uygun bir ahlak alışkanlığı vermek için bireyler yurduna karşı olan bu görevi yapabilecek bir eğitimden geçmelidir. Çalışmanın mutluluk kaynağı, tembelliğin yıkım olduğu, her bireyin aynı derecede saygıdeğer görülmesi ve el işi gören emekçilerin topluma hizmetinin kafa ile çalışanlar kadar büyük olduğu. Başkalarının yaptığı işleri kişisel duygulardan sıyrılarak değerlendirmek, her olayda doğruyu iyiyi bulmak gerektiği. Alınan bir işi savsaklamak, eksik yapmak ya da başkasının üstüne yüklemenin çıkarcılık olduğu. Kişisel yararını topluluğun çıkarından üstün tutanların kurdukları yönetimin ve toplumun yıkılmaya mahkum olduğu. Gerçeği olduğu gibi görüp her yerde ve her zaman doğruluktan ayrılmamak, içtenlikli olmak, başkalarının da ayrılmasına olanak vermemek doğru ve iyi bulduğunu çekinmeden söylemek gerektiği. Gösteriş ve şarlatanlığın birey ve toplum için öldürücü olduğu. Gerçeği candan sevmenin, onu her zaman aramanın ve ona gitmenin en büyük başarı ve mutluluk kaynağı olacağı. Sosyal adalet, toplumsal doğruluğun en güzel deyimidir, insanlar için azık kadar gereklidir. Düzen ve disiplin doğru olanı yapmak, doğru olana uymak başarının sırrıdır. Aile toplumun çekirdeğidir, aileye maddi ve manevi zarar getirecek her türlü hareket topluma ve insanlığa karşı büyük suçtur. Herkesin sağlığını koruması doğanın yüklediği bir görevdir. Kendine bakın, beden, giyim ve eşya temizliği bunun ilk koşuludur. Bedeni güçlendirip güzelleştirecek hareketler yapmak gerekir. Zevk veren zehirleri kullananlar kendi yaşamlarını tehlikeye sokarlar, insanlığı ve toplumlarını soysuzlaştırırlar. Başkalarının başarısına sevinmeye kendimizi alıştırmalıyız. Kıskançlık ilkelliğin en aldatmaz kanıtıdır. Başarı gösterenlerden daha iyisini yapmaya çalışmak ilerleme kaynağıdır. Birbirine yardım edenler, iyilik sevenler birlikte yükselirler. Kendine egemen olmak her çeşit erdemin temelidir. Öfkeyi çabuk geçirmek ve etkisine kapılmamak olgunluğun göstergesidir. Kin ve öç insanı alçaltır. Büyüklenme bir küçüklüktür. Ahlaklı insan kendini olduğundan fazla görmez. Söyleneni dinlemek, başkalarının inançlarına saygı göstermek, yapılan yerinde eleştirileri hoş karşılamak toplumsal bir görevdir. Başkalarıyla alay etmek, dedikodu yapmak ahlakça düşüklüktür. Geleceği düşünmek ve önlem almak, kendini sevmeyi, saymayı, bilgili ve erdemli olmayı amaçlamak mutluluk kaynağıdır. Güzellik zevki ahlak duygusunun yardımcısıdır. Gösteriş ve savurganlık toplum ve birey için yıkıcıdır. Yapıcılık tutum ve artırma ile olur. Cimrilik kötü bir alışkanlıktır. Sevecenlik ve acıma insanlığın yüksek niteliklerindendir. İnsanları birbirine bağlayıcı bir güçtür. Program sayfa 73. Köy enstitülerinde bir ahlak ve töre dersi yoktu. Yukarıdaki yurttaşlık bilgisi ilkeleri öğrencilere ezberletilmiyordu. Ama bunlar oradaki düzende yaşanıyordu. Öğrenciler bu alışkanlıkları eleştiri toplantıları, imeceler ve büyükler küçükler arası ilişkilerde günlük yaşamın çeşitli etkileri içinde sağlıklı olarak kazanıyordu. Enstitü topluluğu bu yapıda olduğu için öğrenciler böyle yetişiyordu. Tarih dersleri de çevreden başlayarak yakın yurt gezilerine çıkılarak, kazılara katılarak etkin biçimde yapılıyordu. Öğrencileri yakın çevredeki tarihsel eser ve olaylarla ilgilendirip, onları inceletmeye özendirmek, tarih bilinci ve kavrayışı kazandırmak, ulusal tarih ve insanlığın ileri atılımları, önemli savaşları, devrimleri, reform hareketlerini, bunların nedenlerini, ereklerini, koşullarını inceleterek, toplumların tarih içindeki yerini, kendi toplumlarının öteki toplumlar içindeki yerini kavrayarak, bugüne sağlıklı bakmalarına yardımcı olmak gerekiyordu. Kendi toplumunun ve çevresindeki ulusların devlet örgütü, ekonomisi ve teknik evrimini, tarihsel olaylarla ilgili kurumların evrimini inceleyerek öğrencilerin bu konularda bilinç kazanmasını sağlamak amaçlanıyordu. Eski uygarlıkları ve sanatları tanıtarak öğrencileri uygarlığa özendirmek gerekiyordu. Program sayfa 27. Geçmiş uygarlıkların yatağı olan Anadolu'da her enstitünün çevresinde tarihi kalıntı bulmak olasıydı. Örneğin Aksuköy Enstitüsü Perga'nın bitişiğinde kurulmuştu. Tarih öğretmeni bizi oraya götürdüğünde açık hava tiyatrosunun basamaklarına oturtur, nasıl olup da geçmişin bu görkemli uygarlığının üstünde bugün sıtmalı yoksul insanların yaşadığını düşündürür sorardı. Köyünüzde, ilçenizde var mı böyle öğrenler? Olmaz olur mu? Herkesin eli havaya kalkardı. Antalya iliyle, ilçesiyle, köyleri ve yaylasıyla bir öğrenler kentiydi. Bizim yaylamızın adı bile Manastır'dı. Öte yakasına kilise beleni derdik. Taş yığını durumuna gelmiş eski bir yapıya kilise diyorduk ama ne olduğunu bilmezdik. Daha yukarıda Asacak tepesinde kapalı çarşı kalıntısı, dükkanlar, araba yolu izleri vardı. Öğretmen yeniden sorardı. Peki şimdiki yayla evleriniz, yayla yollarınız nasıl? Çocuklar gülüşürlerdi. Bizim yayla evlerimiz ağaç dallarından yapılmış evciklerdi, çadırlardı. Kış geldi mi yerinde yeller eserdi. Yollarımız ise eşekler ve katırlar bile zor çıktığından çoğunlukla yürünerek tüketilen patikalardı. Daha önce böyle şeyler düşünmediğimizden öğretmenin soruları bize ilginç gelirdi. Gerçekten nasıl olmuştu oralara çok eskiden arabalar çıkabilmiş, dükkanlar, çarşılar yapılmıştı? Düşünür yanıt bulmaya çalışırdık. Ama duvar gibi bir perdeydi önümüzdeki. Sonra bizi tiyatronun basamaklarından en üsttekilere oturtur, tepeden çevreyi tarayarak uygarlık ve tarih denen şeyler üstüne konuşturmaya, tartıştırmaya çalışırlardı. Perga çevresinde tek tük saz evler vardı. Eğer kalabalık bir yerleşim birimi olsa tiyatronun taşları çoktan yerinden sökülmüş olurdu. Oysa o günün sıtmalı insanlarında bunu bile yapacak güç yoktu. O yıllarda eski yapıların önemi anlaşılmış değildi. En azından yerel anlamda böyleydi. Bir kazı sırasında üstünde tanrıçalardan birinin kabartması bulunan kocaman bir lahit çıkardık Perga'dan. Kapağını açarken bir yanı kırıldı. İçindeki testicikleri, gözyaşı taslarını anlattı öğretmen. Lahit başka bir gün at arabasına yüklenerek enstitüye getirilip bahçenin orta yerine yerleştirildi. Korunması için çevresi çiçeklendi. Antalya'dan görmeye gelenler olurdu. Gönen Köy Enstitüsü'nden bir grup öğrencinin Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı Şevket Aziz Kansu'nun yönettiği kazı grubuna katılmasıyla ilk kez başlayan bu tür çalışmaların enstitülere girdiğini yazdı Köy Enstitüleri Dergisi. Yakın çevredeki eski yapılar, öğrenler, tarihi coğrafyası incelenerek yazılıyor, öğretmenle birlikte yapılan bu çalışmalar kitaplığın bir yerinde toplanıyordu. Kimi köyler de incelenirdi böyle. Bunlardan ilginç örnekler Köy Enstitüsü Dergisi'nde basılıyordu. Örneğin sayı 2. Tarih dersi ve çalışmaları öğrencilere tarihsel zamanları ve günümüzü doğru kavrama alışkanlığı kazandırmak içindi. Bir tarih yatağı olan Anadolu'nun dört bir yanında kurulan enstitüler, o güne kadar hiçbir okumuşun el sürmediği, tersine yağmaladığı tarihi değerleri korumuşlar, çevrelerine bunu yaymaya çalışmışlardı. Ulusal tarihimizi ve Kurtuluş Savaşımızı, insanlığın ileri atılımları yönünde önemli olan savaşları ve devrimleri, reform hareketlerini, nedenleri, amaçları ve koşulları yönünden inceleyerek öğrenciye kendi toplumunun ve insanlığa hizmeti olmuş kahramanlıkların anlamı kavratılıyordu. Tarihi kişiler, tarihsel anıları olan kişiler enstitüye çağrılarak anlattıklarından öğrencilerin yararlanması sağlanıyordu. Birinci sınıflara haftada ikişer, üçüncü, dördüncü sınıflara da birer saat olan coğrafya derslerinin Köy Enstitüsü programındaki amaç ve ilkeleri, örneklerinden ayrı olarak köy yaşamının coğrafya ilişkilerini kapsayan yönlere önem verildiği görülür. Tonguç Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü'nde şöyle söylüyor. Öğrenciye kendi çevresinden başlayarak insan topluluklarının içinde doğup büyüdükleri, doğayla insan arasındaki ve insanla yerküre arasındaki ilişkileri inceleyerek, insanların bulundukları çevreye esir olmadıklarını, daha iyi bir yaşam için elverişli duruma getirilebilecek güçte olduklarını kavratmak. Dünyayı yaşam kaynağı olması yönünden inceleyerek, öğrenciye bu konuda bilinç kazandırmak ve çeşitli ulusların ekonomik, sosyal, politik ve kültürel durumlarını ana hatlarıyla tanıtıp, yaşam düzeylerinin nedenlerini görmek. Ulusların birbirlerine olan gereksinimlerinin ve ortak çıkarlarının bilincine vardırmak. Coğrafya olaylarını öğrenme, tanıma ve okuma alışkanlığı kazandırmak, onlara ülkeyi her gün biraz daha bayındır, verimli, zengin, seçkin bir ülke durumuna getirme ülküsünü aşılamak. Coğrafya konularını işlerken kendi ülkemizin sorunlarını göz önünde tutmak, doğal zenginlikleri, tarım ve sanayi ürünlerini, ulaşım olanaklarını incelemek, ülkenin coğrafi konumunu iyi kavratmak. Bu amaçlara ulaşmada göz önünde tutulacak ilkeler programda şöyle yer alıyor. Öğrenciye gözlem alışkanlığı kazandırılması, yurt ve çevre gezileri yaptırarak ülkenin coğrafyasını kavramaları, kroki plan harita yapma ve kullanma alışkanlığı verilmesi, coğrafya dersi çerçevesinde yaratıcı çalışmalara yönetilmesi. Meteorolojik gözlem ve çalışmalar yapılması, bu konudaki halk inanış ve bilgileri incelenerek dayandığı deneylerin enstitülerde kullanılması. Coğrafya araçlarından en iyi şekilde yararlanılması. Çeşitli araçlar, coğrafya tabloları ve haritaların bir yerde bulundurulup gösterilmesi. Enstitü kitaplığında öğrencilerin kolayca yararlanacağı ve coğrafya konularını içeren kitaplar, özellikle ekonomik coğrafya için özel haritalar bulundurulması. Her enstitüde öğrenci emeğiyle yapılacak koleksiyonların, toprak, maden, bitki, ağaç ve benzerleri enstitünün belli bir yerinde toplanması, belli bir yere konulacak sabit kara tahtaya her ayın coğrafya olaylarının yazılması ve benzerleri. Öğrencilere yakın çevre ve yurt gezilerine çıkarılarak ülkeyi, çevreyi yakından tanımaları için gözlem, inceleme gezileri yaptırılması ve benzerleri, program sayfa 60. Coğrafya dersinin amaçları ve bu derslerin işlenmesinde göz önünde tutulacak ilkeler, enstitülerde nasıl bir eğitim verilmek istendiğini göstermektedir. Her enstitü kendi bölgesel koşulları içinde bu yönde etkin çalışmalar yapmıştır. Ayrıca doğa bilgileri, tarım dersleri ve benzeri etkinlikler de coğrafya derslerinin amaca uygun olarak yapılmasını sağlıyordu. Enstitüler arası yapıcı ekiplerin gidiş gelişleri birinci amaçlarının yanında, öğrencilerin ülke coğrafyasını öğrenmelerine başka okullarda olmadığı kadar büyük bir katkı sağlıyordu. Otobüs yolculuklarının yapılmadığı, düzgün kara yolunun az olduğu o dönemde başka okul öğrencilerinin kendi çevresini inceleme olanağı bile yoktu. Her yıl bir enstitüden ötekine giden yapıcı ekipleri ayrıca bir yurt gezisine çıkarılarak coğrafyanın her alanıyla ilgili gözlem ve görüş kazanmaları sağlanıyordu. Gittikleri yerde koca yapılar yapan enstitü öğrencileri böyle bir coğrafya gezisinin giderini emekleriyle sağlıyordu. Yalnız enstitüden enstitüye değil, kumanyasını, battaniyesini yüklenip öğretmenleri başlarında çevre köylere de yapılan yatılı inceleme gezileri coğrafya amacı da taşırdı. Hasanoğlan'a giden çifteler yapıcı ekibinden Abdullah Özkuçur, orada işlerini bitirdikten sonra yaptıkları ilginç yurt gezisini anlatıyor anılarında. Özel bir vagon ayrılmıştı onlar için. Gezi planlarında Kayseri, Sivas, Malatya, Adana, İskenderun vardı. Özkuçur kimi yerleri bir yıl önceki gezide görmüştü. İlk durakları Malatya Akşadağ Köy Enstitüsü oldu. Bir gece kaldılar orada. Yöreyi gezip tanıdılar. Adana'nın Bahçe ilçesinde de bir gece kalarak Düzici Köy Enstitüsü'ne vardılar. Dönüşte Adana'dan İskenderun'a geçtiklerinde sanki coğrafya uzmanı olmuşlardı. Hele deniz kıyısı onlar için bulunmaz bir fırsattı. Vapur, kayık, balıkçı tekneleri ve benzeri deniz araçları İç Anadolu çocukları için ilginçti. Belki işlerinde denizi ilk görenler vardı. Orada kimi sosyal çalışmalara katıldıktan sonra Ankara Katarı'na takılmış vagonlarına vardılar. Sarıseki, Payas, Dört Yol, Erzin, Toprakkale, Mustafa Beyli, Misis, Ceyhan, Adana gibi birbirinden güzel yurt köşelerini görerek Gülek Boğazı'ndan dağların arasına giriyorlar. Tüneller geçiyorlar, dereler, tepeler aşıyorlar. Pozantı, Çiftehan, Ulukış'la Niğde derken karlar altındaki Kayseri'ye ulaştıklarında Erciyes Dağı beyaz bir dev gibi karşılarında yükseliyordu. Dipnot A. Özkuçur Köy Enstitüleri Destanı. Denizi görmeyen Orta Anadolu çocuğu, treni görmeyen Batı Akdeniz çocukları bu yolla ülkenin coğrafyasını, sosyal ve ekonomik yaşamını tanıma olanağı buluyordu. Gittikleri, kaldıkları yerlerde karşılanıp oranın coğrafyasını inceliyor, tarihi yapıları, fabrika ve benzeri kurumları, sosyoekonomik durumu yansıtan kuruluşları görüyorlardı. Öteki derslerde olduğu gibi coğrafya dersinin zamanlaması da her enstitünün kendi yıllık planı içinde esnek olarak yer alabiliyordu. Örneğin bir enstitünün yıllık çalışmada gerekirse bir sınıfın coğrafya dersinin hepsini bir hafta ya da 15 gün gibi bir zaman dilimine programladığı oluyordu. Ancak orada dersler görüldükten sonra kitaplar rafa kaldırılmıyordu. Her yerde her dersin konuları karşısına çıktığında öğrenci için fırsat oluyordu. Askerlik dersleri. Ülke baştan başa yeniden imar edilecekti. Kurtuluş Savaşı'na kan dökenlerin, inkılap hareketlerine emek verenlerin hakları ödenecekti. Halkın tarihi ve yaşamına uygun bir kültür yaratılacaktı. Yeteneklilere ve çalışkanlara hakları verilecekti. Dipnot, İsmail Hakkı Tonguç canlandırılacak köy sayfa 13. Askerlik derslerinin kendine özgü programı askerlik öğretmeninin cebinde olurdu. Ancak enstitülerde askerlik derslerinin önemi ve anlamı başkaydı. Bu önem öncelikle öğrencilerin isteklerinden ileri geliyordu. Enstitü çıkışlı öğretmenler askerliklerini yedek subay olarak yapacaklardı. Öğrencilerin enstitüye gelirken sevinçlerinden biriydi bu olanak. Dedelerinin babalarının yüzyıllar boyu neferi olduğu ordunun yedek subayı olmak onlar için önemli bir kazanım olacaktı. Askerlik derslerine özlemle sarılmalarında bu gerçeğin de payı vardı. İlk yıl subaylık yalanmış diye çıkarılan haber üzerine köylerine dönenler bile olmuştu. 3803 sayılı yasa toplantılarda okunarak bunun doğru olmadığı açıklanmış, gidenler dönmek istediklerinde geri alınmamışlardı. Askerlik derslerinin başka bir yönü de öğrencilerin köylü çocukları olarak bu dersin disiplinine yatkın olmasıydı. Ders öğretmenleri her bölgedeki askeri kurumlardan gelirdi. Derslere kız erkek birlikte girerdik. İkinci Dünya Savaşı'nın varlığı da bu derslerin önemini etkiliyordu. Aramızda bir asker bulunması sanki bize güven verirdi. Askerlik öğretmenine durmadan savaşlar ve barışlar üstüne, savaş çıkarsa ne yapacağımız üstüne sorular sorardık. Aksu'daki askerlik öğretmenimiz Binbaşı Rasih Bey sanıyorum kurmay subaydı. Pedagog kişilikli değerli bir askerdi. Bize bu soruların yanıtlarını askerlik bilgileriyle verir, sosyal sorunlara da değinir, hak, hukuk, ahlak konularını anlatırdı. Bir Alman savaş uçağı Yunanistan'ı vururken yara alıp kaçarak Antalya Karahayıt alanına zorunlu iniş yapmış ya da düşmüştü. Bizim sınıfı topluca oraya götürdü askerlik öğretmenimiz. Dersi için özel izin almıştı. Uçağı ve bir Alman askeri ilk kez görmek bizi son derece ilgilendirmiş ve meraklandırmıştı. Türk askerleri de vardı. Alman üzgün ve şaşkın öylece duruyordu. Bir başka ırktan ve dinden gariban biri için üzülüp acımayı hepimiz o gün tattık belki. Ama asıl gariban olan zavallı Yunanlar dedi öğretmen. Gerek teorik gerek pratik tüm çalışmalara kızlar da katılıyorduk. Bir derse atış alıştırması yapacaktık. Göz, gez, arpacık çalışmasını önceden yapmıştık. Birkaç deneme mermisi getirmişti öğretmen. Bir tek de gerçek mermi vardı. At çekilecek mermiler kime çıkarsa onlar kullanacaktı. Herkes özellikle gerçek merminin kendine çıkmasını çok istiyordu. Benim asla böyle bir dileğim yoktu. Ama at çekilince gerçek mermi bana çıktı. Sınıf arkadaşlarım, efendim o boş silahtan bile korkar dediler öğretmene. Ben de hakkımı başkasının kullanmasını istedim. Ama böylece korkuyu yenmiş olur arkadaşınız, şansını geri çevirmesin dedi öğretmen. Rasih Bey başımızda olduğu için korkuyu yenmeyi ve mermiyi atmayı denedim. Silahı omuzuma dayayıp çektim tetiği ama iyi nişan alamamıştım. Erkekler için askerlik kampı da oluyordu yaz aylarında. Bir de planör kampı. Savaş kaygısıyla lise ve yüksek okullardan İnönü planör kampına öğrenciler alınırdı. Havacılığa alıştırıp pilot yetiştirmek içinmiş. Bu kampın öğrencileri içinde köy enstitülüler büyük bir çoğunluk oluşturuyordu. Orada deneme uçuşu yaparken Aksu'dan bir arkadaşımızın yaşamını yitirdiğini çiftelerde stajdayken öğrenmiş, günlerce üzülmüştük. Askerlik derslerimiz ve kamplar Yüksek Köy Enstitüsü'nde de sürdü. Orada kızlar ayrı ders görüyor, özellikle geri hizmet teknikleri, bilgi ve alışkanlıkları kazandırılıyordu. Örneğin Morse alfabesini, ilk yardım ve benzeri konuları çok iyi öğrenmiştik. Nuri Teoman, yani Teoman Paşa, Sıtkı Ulay, Gençkurmay Yüzbaşılar olarak erkeklerin askerlik derslerine gelirlerdi Ankara'dan. Başka askerlik öğretmenlerimiz de vardı. Orada da erkekler yazları askerlik ve planör kampına giderler, dönüşlerinde ilginç kamp anıları anlatırlar, kimileyin abartırlardı. Erdal İnönü ile aynı kampa düşen arkadaşlar anlatmıştı. İçinde taşlar, otlar olan sert yataklar varmış. Kimi öğrenciler nöbetlerinde İnönü'nün çadırına böyle bir yatak koymuşlar. Ama o hiç şikayetçi olmamış. Bunu komutan duyup yatağı değiştirtmek istediğinde İnönü, "Hayır komutanım, ben yatağımı vermem," diyerek ayrıcalık istememiş. 1945 yılının 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na katılmak için Hasanoğlan ekibi olarak stadyuma geldiğimizde önde bayrak taşıyordum. Orada görevli büyük bir komutan koşarak geldi bizim sıraya. "Merhaba gençler," dedi önce. Benim önümde durarak alnımdan öptü. Antalya'daki askerlik öğretmenimiz Rasih Bey'di. Biz büyümüş gençler olmuştuk. Öğretmenimiz de büyük bir komutan olmuştu. Her enstitülünün böyle ilginç anıları vardı askerlik dersleriyle kamplarla ilgili. Ancak enstitülerde yıkım başladığında en üzücü vuruşlardan biri o çok sevdiğimiz askeriyeden gelecek. En çalışkan ve askerliğe özenen birçok enstitülü yedek subay okulundan çavuş çıkarılacaktı. Biz genç insanların böyle bir tutumu o dönemde anlamamız kolay değildi. Çok mutlu ve güvencede olduğumuzu düşündüğümüz o günlerde biri bunu söylese, olur mu öyle şey, biz askerlik dersini, askerlik öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Onlar bizim çalışkan, yurtsever ve dürüst olduğumuzu biliyorlar. Bize askerlikten asla böyle bir kötülük gelemez diyebilirdik. Ama bu oldu. O yıkım döneminde kötü politikacıların, gericilerin yaptığı yetmiyor gibi erkek arkadaşlarımızın gençliğine, subaylık özlemlerine kıyan büyük bir kıyım da askerler kanadından geldi ne yazık. En çalışkan ve disiplinli olanlarımızdan birçoğu subaylık hakkı verilmeyip çavuş ve er olarak kıtaya gönderildiler. Bunun ne demeye geldiğini o dönemin okumuş köylü genci olup da subaylık özleyenlerden başkası kolay anlayamaz. Hepimiz için büyük üzüntü olan bu yarayı alanların yıllarca anlatılmaz acılar yaşadığı çeşitli anılardan ve benzeri yazılardan anlaşılıyor.